Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Yine bir Eğitim Dünyası programında bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. Biliyorsunuz ki Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmaktadır. Bir İGEDER faaliyetidir. İGEDER bir öğretmen teşkilatıdır. Bir sivil toplum kuruluşudur. Dolayısıyla İGEDER öğretmenlerimizin mesleki heyecanını sağlamak amaçlı kurulmuş bir dernektir. Elhamdülillah güzel icraatlarıyla, faaliyetleriyle annelerimizin, babalarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve eğitimcilerimizin eli kolu ayağı olmaya devam etmektedir. Efendim devam edecektir. Kıymetli dostlar, özellikle aile ziyaretlerinden memleketine, iline, ilçesine dönmekte olan kıymetli sürücüler, aman dönüş yollarına dikkat, aman trafiğe dikkat, sağlıkla, huzurla, dua ile inşallah memleketimize, memleketlerimize, yuvamıza, evimize döneriz inşallah. Bunun için gayret gösterelim, bunun için çaba sarf edelim. Kendimiz araçlarımızı dikkatli kullanmakla birlikte karşıdan gelecek ve diğer araçların da dikkatli olamama ihtimallerine dikkat ederek aman reflekslerimizi güçlü tutalım inşallah. Kıymetli dostlar, elhamdülillah huzurlu bir bayram geçirdik. Ailelerimizi ziyaret ettik. Büyüklerimizi ziyaret ettik. Aile büyüklerimizin ellerini öptük. Dualarını aldık. Bayramlar ülkemizin milli birlik ve beraberlik çimentosudur, harcıdır. Dolayısıyla bayram ziyaretleri, bayramlaşma bu ülkenin en önemli geleneğidir. İslam toplumunun en önemli geleneğidir. Rabbimizin biz insanlığa vermiş olduğu bir müjdedir. Bu bayramların da bayram gibi geçmesini diliyoruz. İnşallah aile büyüklerinden aldığımız dualarla birlikte bundan sonraki yaşamımızın, hayatımızın güzelliklerle geçmesini diliyoruz. Zira birçok anne baba evlatlarını sadece bu bayramlarda görebilmektedir. Maalesef büyüyen Türkiye'de, gelişen Türkiye'de, yoğunlaşan iş kaygımız içerisinde aile büyüklerimizi unutmuş bulunmaktayız. Kıymetli dostlar, özellikle aile büyükleri çocukların yetişmesi açısından çok önemlidir. Hatırlayın, birkaç ay öncesinde Selahattin Turan Hoca'dan ifade ederek, Profesör Doktor Selahattin Turan Hoca'nın ifadesiyle yola çıkarak, çocuklarımızı yaz tatilinde anneannelere, babaannelere gönderelim demiştik. Çünkü en iyi eğitimi, özellikle kültür aktarımını, örf ve adetlerin aktarımını en iyi aile büyükleri yapar. Bizler gelecekte yaşlandığımızda yalnız kalmak istemiyorsak, çocuklarımızın bize saygı duymasını istiyorsak, hanımefendi ve beyefendi bir kişilik olarak hayata hazırlanması istiyorsak eğer, eğitim güzel olmalı, lakin aile büyükleriyle birlikte çocuklarımızı bulundurmuş olmalıyız. Bayramlarımızı bir tatil olmaktan uzak tutmalıyız. Tatilimiz için ayrı zamanlar ayırmalıyız. Elhamdülillah Erkam Radyo dinleyicilerimiz, şu anda bizi radyosun başında dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, eğitimci arkadaşlarımız ve kıymetli çocuklarımız bir sıla-i rahim yapmanın mutluluğu içerisinde şu anda evlerine, yuvalarına dönüyorlardır. Bundan dolayı Erkam Radyo'daki bütün hanımefendileri, bütün beyefendiler canı gönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü bu önemli bir iş. Unutulmaya yüz tutmuş bir alışkanlığımızı biz Erkam Radyo dinleyicilerimizde görmekteyiz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ve yola çıkmış memleketine dönmekte olan sevgili kardeşlerimize de araçları başında dikkatli olmalarını öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Bizi Erkam Radyo'nuzu dinlerken de gözünüz de açık olsun efendim, gönlünüz de açık olsun, kulağınız bizde olsun diyoruz kıymetli dostlar. Hatırlayın, geçtiğimiz Eğitim Dünyası programında hem Kadir Gecesi'nden bahsetmiştik ve ülkemizde güzel şeyler olduğundan bahsetmiştik ve güzellikleri çoğaltalım demiştik kıymetli dostlar. Ve yaşadığımız bir terör olayı münasebetiyle de değerlendirme yapmıştık, terörü kınamıştık, lanetlemiştik ve oyunlara gelmemiz gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi biliyorsunuz ilim başka bir şey, irfan başka bir şey. Allah hepimize hem ilmi versin hem de irfani duyguları versin. Özellikle biz eğitimciler irfan ordusunun üyeleri olarak çok şeyleri biliyor olabiliriz. İlim seviyemiz yüksek, bilgi seviyemiz yüksek olabilir ama irfani seviye başkadır. Dolayısıyla irfanlı gençler, irfanlı nesiller yetiştirmek lazım. Böyle de bir okulun sloganı var aslında. İrfanlı gençler ama irfan da başka bir duygudur. Her okumuş insanda da irfan olmuyor maalesef. Bakın Ömer Seyfettin'den şöyle bir paylaşımda bulunuyor olacağım. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyor olacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde yaşanan bir takım olumsuzlukları ön plana çıkartarak ülkemizdeki güzellikleri görmezlikten gelenlere sesleniyorum. Ne olur bu ülkedeki güzellikleri görelim. Bu ülkedeki hala irfani anlayışı dikkate alalım. Ne demek istiyorum? Bakın Ömer Seyfettin'den bir anlatım gerçekleştiriyor olacağım. Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadeleden bu yana doğmuş, büyümüş, yaşamış, az çok tahsil terbiye görmüş olup da milli edebiyat akımının öncüsü, Türk hikayeciliğinin piri Ömer Seyfettin'in bir kitabını hiç değilse bir hikayesini okumayan Türk insanı yok denecek kadar azdır. Hepimiz de Ömer Seyfettin'i biliriz. Ömer Seyfettin başarılı hikayecinin yanı sıra bazı konularda kuvvetli gözlemleri de olan bir Türk aydınıdır. Onun bu gözlemlerinden biri de Türk halkının okumamış bile olsa irfan sahibi olduğu, sağduyusuyla okumuşların bile kavrayamadığı bazı gerçekleri kavradığı yolundaydı. Geçtiğimiz haftalarda bunu biz gazetelerde gördük. Bir de halka sorduğumuzda, halkın arasında konuşmalarda, bayram sohbetlerinde de gördük. Bayram sohbetlerindeki samimi halkın Anadolu insanın yorumu gazete köşelerinden veya bazı büyük gazetelerin attığı başlıklardan daha farklı kıymetli dostlar. Onun için irfani duygu oldukça önemli. Ömer Seyfettin bunu anlatmak için diyor ki, "Azizim, Türk halkı alim değildir ama ariftir." sözünü sık sık tekrarlarmış. Ülkede birçok zorunlu ihtiyaç maddesinin sıkıntısının çekildiği, bazılarının karneye bağlandığı, bazılarının ise temeli yok olduğu Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Ömer Seyfettin, Batı Anadolu vilayetlerinden birinde bir lisede öğretmenmiş. Bir gün öğretmenler odasına müjdeli bir haberle girmiş. "Arkadaşlar, gözünüz aydın. Avusturya, Türkiye'ye vagonlar dolusu şeker gönderiyormuş." Bunun üzerine bütün öğretmenler, "Yaşasın, bundan sonra çayımızı, kahvemizi ağız tadıyla içeceğiz." diye sevinç çığlıkları atmış. Ömer Seyfettin, bu sahnenin hemen arkasından okulun baş hademe, şimdiki tabirle kat görevlisi, hizmetli demek, hademe. Ben lisede okurken, İmam Hatip Lisesi'nde okurken de biz hizmetli demezdik, hademe derdik. "Hademeyi çağır oğlum" derdi öğretmenimiz veya müdürümüz bize. Hademe hizmetli demek. Baş hademesini öğretmenler odasına çağırmış ve herkesin huzurunda ona da, "Hasan Efendi, haberin var mı? Avusturya bize vagonlar dolusu şeker gönderiyormuş" demiş. Hasan Efendi kendini toparlayıp terbiyeli bir eda ile cevap vermiş. "İnanmayın beyim, palavradır bunlar. Bu kıtlıkta Avusturya şeker bulsa kendi yer." Hasan Efendi'nin bu tepkisi üzerine Ömer Seyfettin çığlık atmış, ellerini çırparak şöyle demiş. "Gördünüz mü arkadaşlar? Ben boşuna demiyorum. Türk halkı alim değildir ama ariftir diye. Ben bir yalan uydurdum. Avusturya bize şeker gönderiyor diye. Siz okumuşlar hemen inandınız. Ama gördüğünüz gibi Hasan Efendi yutmadı. İşte Türk halkı birçok gerçeği böyle sağduyusu ile irfan ile keşfetmiştir kıymetli dostlar." Doğan Cüceloğlu da Savaşçı kitabında buna benzer bir olayı anlatır. Annesinden bahseder, Silifkeli olduğu için annesinden bahseder. Der ki Doğan Cüceloğlu, "Ben Amerika'nın okumamışından, ülkemizin de okumuşundan korkarım. Lakin ülkemizin okumuşu o irfani duyguyu kaybettiğinden bahseder. Ve ben bir gün Silifke'de elime sapanı alıp bir kuş yavrusuna taşı fırlatmak isterken annem bana arkadan seslendi. Doğan, o da bir can taşıyor. Ki benim annem cahildi, okuması yazması yoktu diyor. Dolayısıyla her attığı taşın nereye varacağını bilmek lazım. Her söylediğimiz sözün nereye ulaşacağını bilmek lazım. Duymak lazım, görmek lazım kıymetli dostlar. Hele hele milli birlik ve beraberlik duygusunu üst düzeyde yaşayacağımız günlerde sevinçlerimizi en ulvi bir şekilde artırmamız, çoğaltacağımız günlerde asla araya fitne fesat sokmamamız gerekir. Tersi, huzurumuzun bozulduğu, ahengimizin bozulduğu, fitnenin fesadın girdiği dönemde de fitne fesatların ve huzur bozucuların sevindirici tutum ve davranışları değil, yine kalbi birlik, ruhi ahengi sağlayacak pozitif dili kullanmamız gerekir kıymetli dostlar. İşte burada Anadolu insanın irfani duyguları oldukça önemlidir. Bu irfani duygu olduğu sürece Allah'ın izniyle bu memleketimizi en güzel yerlere taşıyor olacağız kıymetli dostlar. Şimdi Necip Fazıl da biliyorsunuz bu ülkemizin önemli değerlerindendir. Çok kıymetlidir, nüktedandır Necip Fazıl. Bazı kıymetli büyüklerimiz, değerlerimiz İgeder tarafından eğitimde iz bırakan şahsiyetler olarak anlatılmaktadır. Eğer bunlar ayrıca bir eğitimci ise bizim için oldukça kıymetlidir İgeder açısından. Ama öğretmen olmayıp birçok alanda üstün vasıfları olan kıymetli büyüklerimiz var. Bundan bir kısmı vefat etmiş, hala adlarını anıyoruz, rahmet okuyoruz. Bu anlamda Necip Fazıl da bu ülkedeki büyüklerimizin, abilerimiz yetişmesinde hoca olmuştur, usta olmuştur. İyi bir nüktedandır Necip Fazıl, nice insanları yetiştirmiştir. Şimdi Necip Fazıl'a sormuşlar. Daha doğrusu Necip Fazıl'a sormuşlar derken şöyle bir soruşturma çerçevesinde Malatya'da hakim karşısına çıkıyor. 1953 yılında Malatya'da Ahmet Emin Yalman'a yapılan ve yaralanmayla sonuçlanan suikastla ilgili olarak Necip Fazıl da tutuklanıp yargılanmış. Hakim Necip Fazıl'a suçunun azmettirmek, yazılarıyla sanıkları böyle bir eyleme itmek olduğunu söylemiş. Necip Fazıl'ın uzun savunması içinde öyle bir cümle var ki çok dikkat çekici bir cümle. Diyor ki Necip Fazıl savunmasında hakime, kıskanç bir koca bu ruh hali içindeyken karısını öldürse, cebinden de kıskançlığın şaheseri Otello çıksa, acaba cinayetten Shakespeare mi sorumlu tutulur diyerek hakime ince bir şekilde mesaj vermeye çalışıyor. Yani kişinin saldırı yapan kişinin Necip Fazıl sevmesi veya Necip Fazıl aşığı olması veya buna benzer bir durumda olmasından dolayı ben neden suçlanıyorum dercesine ima ediyor. Kıymetli dostlar, kıvrak zeka da oldukça önemlidir. Bu anlamda çok kıymetli büyüklerimiz var. Nasrettin Hoca da bu anlamda oldukça önemli. Nasrettin Hoca'nın fıkraları yine bir toplumumuza ders verecek mahiyettedir, niteliktedir kıymetli dostlar. Evet. Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz İgeder olarak yine İstanbul'da genel merkezimiz var. Çok şükür İgeder büyüyor, gelişiyor ve öğretme akademi faaliyetlerini, öğrenci akademi faaliyetlerini artırıyor. Anadolu'daki birçok ilimizde öğretme akademi faaliyetleri düzenliyor. Elhamdülillah bu gelişen, değişen çerçevede İgeder'de genel merkezini değiştirmiş bulunmaktadır. Elhamdülillah. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz yaz ayı içerisindeyiz. Eğitimci arkadaşlarımız şu anda tatildeler, dinleniyorlar, dinlenmeyi hak etmiş bulunmaktadırlar. Lakin biz İgeder'imizin sayfasında da duyurduk. Bizim için tatil, bulunduğumuz her düzenli bir şekilde yapmış olduğumuz bir işten başka bir işe geçmek demektir. Alışkanlık yaptığımız bir işten başka bir işe geçmek insanı dinlendirir. Dolayısıyla tatilde eğitimcilerimiz, özellikle öğretmenlerimiz, özellikle fedakar eğitimcilerimiz, özellikle fark atan eğitimci olmak isteyen arkadaşlarımız tatillerini bu bakımdan verimli bir şekilde geçirmiş olmalılar. Kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Eğitimle alakalı film izlemelerini tavsiye ediyoruz. bu noktada okul açıldığında daha başka heyecanla, ruhla okula başlayabilecek bir gezi yapmalarını istiyoruz. Özellikle tarihimizi, doğamızı, kültürümüzü tanıyacak gezilerin olmasını arzu ediyoruz. Ve bu çerçevede İGEDER Avrupa'ya gezi düzenlemiş bulunmaktadır. Balkanlara gezi düzenlemiş bulunmaktadır. Ve ikinci bayram yola çıkmış ve şu anda Avrupa'da adım adım ülkeleri gezen ve Balkanları gezen kıymetli kardeşlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, İGEDER mensubiyeti taşıyan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Biliyorsunuz Balkanlar ve Avrupa seyahati hem öğretmenlerimizin birbirleriyle kaynaşmalar açısından, hem de yeni yerleri, mekanları görmek açısından, hem de bir ufuk turu bakımından oldukça önemlidir. Bu geziye katılan, ki yoğun bir ilgi oldu, bu geziye katılan bütün eğitimci arkadaşlarımıza, ailelerimize de gezinin başarılı ve verimli geçmesini diliyoruz. Bu gezi esnasında rehberlik yapan İGEDER formatörü ve İGEDER yönetim kurulu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü gezileri organize etmek oldukça zordur. Özellikle tarih ve doğa gezileri ve kaynaştırma gezileri ciddi bir şekilde organizasyon ister. Bu anlamda İGEDER'imizin icra kurulu üyesi Enver Günaydın Beyefendi'ye teşekkür etmek isterim kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar. Şimdi çocuklarımızda bazen davranış bozukluğu olduğuyla alakalı gerek İGEDER'imize gelen mailler, gerekse bendenize gelen mailler çerçevesinde biz bugün sohbetimizin bir kısmını çocukta davranış bozukluğunun sebepleri üzerine durmak istiyorum. Özellikle biz eğitimciler bunu sınıflarımızda çok sık görüyoruz, karşılaşıyoruz. Dikkat bozukluğu ve davranış bozukluğu olan çocuklarımızla ilgili baş etme noktasında zorluklar da yaşıyoruz. Bu da ister istemez sınıf kültürünü, okul kültürünü olumsuz etkileyebilmektedir. İşte çocuktaki davranış bozukluğunun sebepleriyle alakalı olarak bazı ipuçları vaktimin el verdiği kadarıyla siz değerli hanımefendiler ve beyefendilere paylaşmak isterim. Biliyorsunuz daha önce radyomuzda paylaştık. Erken çocukluk dönemiyle alakalı ipuçları verdik. Erken çocukluk döneminde anne babaların eğitimciden nelere dikkat etmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bu dönem oldukça önemli bir dönemdi. Çocuklar için canlı oldukları bir devreydi. Ve çocuk pek çok açıdan her an yenilenmekte, değişmekte ve gelişmektedir. Sosyal, duygusal, psikomotor, zihni, öz bakım, günlük hayat ve benzeri değişimler bu süreçte, bu çocukluk döneminde yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Ve çocuk bu gelişim basamaklarını geçerken yeni davranışlar edinir, kazanır. Ve gelişim döneminde yine 0-6 yaş ve 6-14 yaş dönemindeki 0-6 yaş dönemini erken çocukluk demiştik ki şimdi bu 0-8 yaş olarak da tanımlanabiliyor. Daha sonra 8-14 yaş döneminde birinci çocukluk dönemi olarak ifade etmiştik, hatırlayacaksınız. Bu dönemde yeni davranışlar edinir çocuğumuz. Yanlış davranışları da bu dönemde öğrenir. Ve yanlış davranışları öğrenmesine neden olan bir takım çevresel faktörler vardır. Örnek, kendi başına yemeğini yiyebilecek dönemdedir. Lakin anne üstüne döker korkusuyla buna izin vermez, engeller, hep kendi yedirir. Mesela yanlış bir tutum kazanmış olur. Yalnız kalan çocuk okulda veya başka yerde yemek yemekte zorluk yaşar bundan dolayı. Bakın anne babanın tutum ve davranışı üstüne döker korkusuyla ortaya çıkan arka plandaki davranış çocuğun ileriki aşamalarda kendi başına yemek yemesini olumsuz etkilemektedir. Veya hırkasını, ayakkabılarını giyebilecek durumdayken hırkasını, ayakkabısını giydiren, ayakkabısını bağlayan veya suyunu kendisi alabilecek durumdayken suyunu getirip önüne koyan veya su ikram eden, fırına gidip ekmek alabilecek yaşta olan çocuğa karşı sen yapamazsın, edemezsin deyip onun cesaretini kıran aileler daha sonra çocuklarından bu tip yapması gereken davranışları bekleyemezler. Dolayısıyla anne babalar ve biz eğitimciler çocuklarımızın gelişimine uygun davranmak durumundayız. Eğer gelişimine uygun davranılmaz ve çocuğa sürekli engeller konursa çocuk bir sonraki gelişim basamağına geçmekte problem yaşar. Filmlerde seyrettiğimiz üzere yanlış işler yapmakta olan yetişkinlerin bu davranışlarının temelinde çocuklarında engellenmesi, en temel ihtiyaçlardan biri olan sevgiden mahrum bırakılması, aile ortamında güven bulamaması yatmaktadır. Demek ki kıymetli dostlar, çocuklarımızın yapabileceği davranışlarının engellenmiş olması, sevgiden mahrum bırakma ve aile ortamının güven vermemiş olması çocuklarımızda davranış bozukluğuna sebep olmaktadır. Sevgi ve güvenden mahrum büyüyen bu çocuklar ileride kimseye sevgi duymamakta ve güvenmemektedir. Bunları çok sık okullarımızda, sınıflarımızda görüyoruz maalesef. Ailelerimiz de daha sonra geliyorlar, bu durumdan dolayı şikayetçi olduklarını ifade ediyorlar. Kıymetli dostlar, temel güvene karşı güvensizlik 0-2 yaş dönemi dediğimiz bu dönem, temel ihtiyaçlarından sevgi ihtiyacı karşılanmayan çocuğun yetişkinlikte kimseyi sevememesi, şefkatten yoksun olması beklenir. Özellikle 0-2 yaş döneminde güven duygusu gelişir. Eğer bu yaş döneminde çocuğun sevgi ihtiyacı karşılanmamış ise, ileriki yaşlarda da hem çocuk kendini sevmeyeceği gibi başkalarına karşı da sevgide cimri davranır ve güven duymadığı için de yaklaşmaz, iletişim kurmaz ve yalnızlığı tercih eder. İkincisi, özelliğe karşı şüphe ve utanç. Bu da 2-4 yaş arasında oluşan bir durum. Çocuğa kendini kontrol etme imkanı verilirse çocukta özellik duygusu gelişir. 2-4 yaşına geldiğinde çocuklarımız kendini kontrol etme imkanı verirsek, işte yemeğini yiyebilecekken yemek yeme, suyunu alabilecekken suyunu alabilme, ayakkabısını giyebilecekken ayakkabısını giyme, işte kalemi alabilecekken kalemini alma, kanepeden inecekken kanepeden inme, masadan sandalyeden inebilecekken sandalyeden inme imkanı sunmak ve benzeri. Bu tip imkanları sağlamış olmak ve çocuğun da kendi sesini, kendi davranışını kontrol etme imkanı sunmak ve bu noktada uyaranlar göndermek çocuğumuzun gelişimine katkı sunar. Ve özellik duygusu gelişir. Ailenin aşırı kontrolü ise çocuğun kendi kapasitesi hakkında şüphe oluşması neden olur. Bu şüphecilik de çocuğumuzun her zaman bir iş yapacağında aile büyüklerinden veya öğretmeninden veya abisinden, arkadaşından takdir bekler. Evet, baş işareti bekler. Yapabilirsin anlamında işaretler bekler. Bu durumda çocuğumuzun hareket kabiliyetini sırlandırır, gelişimini engeller. Kıymetli dostlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, çocukta davranış bozukluğunun sebepleri üzerine durduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle 0-2 yaş, 2-4 yaş arasındaki tutum ve davranışlar, anne babanın tutum ve davranışları, çocuğumuzda özgüven gelişim açısından oldukça önemli olduğunu ifade ettik. Yapabilecekleri davranışları veya becerileri o yaş grubu içerisinde izin vermek gerektiğini ifade ettik. Şimdi eğer girişimciliğe karşı bir adım atması istiyorsa çocuklarımızın, ki girişimcilik de özellikle 4-6 yaş içerisinde geliştirilir. Çocuğun merak duygusuna uygun cevaplar, bu yaş grubu içerisinde olan çocuklarımız için söylüyoruz. Çocuğun merak duygusuna uygun cevaplar verilmelidir. Eğer girişimci olması istiyorsa çocuklarımızın. Çocuklar azarlanıp sus bakayım sen, utanmıyor musun, nasıl sorular soruyorsun böyle diye terslenmemeli. Merak duyguları muhakkak zamanında giderilmelidir. Özellikle 4-6 yaş grubu çocuklarımızın meraklı soruları had safhadadır. Dolayısıyla anneler, babalar, ebeveynler, aile büyükleri, işte abiler, ablalar, her kimse bu yaş grubundaki çocuklarımızın soruların cevaplarını ertelememelidir. Zamanında vermiş olmalıdır. Eğer ertelenecek olursa veya terslenecek olursa çocuklar bundan da suçluk duymaya başlarlar. İleriki aşamalarında kendileri bir daha soru sormazlar. Dolayısıyla okula başladıklarını da hep soru sormadan, anlayamadığı bir yer için parmak kaldırmayan çocuklar ortaya çıkar. Bunun için anne babalar bu yaş grubunda çocuklara dikkat etmelidir. Çocuklar her zaman takdir görmek ister kıymetli dostlar. Eğer 6-12 yaş grubuna gelmiş 6-12 yaş arası çocuklar için de takdir duygusu çok önemlidir. Bu dönemdeki çocuklar takdir görmek ister, bunun için çalışır. Ama bazen yapmış oldukları iş başarıyla sonuçlanmayabilir. Burada bile ebeveynler, aile büyükleri, öğretmenler dikkatli olmalıdır. Ve öğretmen veya anne baba çocuğu neticeye göre değil, sürece göre değerlendirmelidir. Biz buna çabanın değerlendirilmesi diyoruz. Özellikle 6-12 yaş, yani ilkokul çağındaki çocuklarımız için çabalarını değerlendirmeliyiz. Sonuç bazen istediği gibi olmayabilir. Başarısızlık da sonuçlanabilir ama çocuğumuza şunu söyleyebilmeliyiz. Yavrum, senin bu konudaki çaban benim için çok kıymetli. Çaba verdin, gayret gösterdin. Teşekkür ediyorum, eline sağlık diyebilmeliyiz. Eğitimciler de böyle yapabiliyor olmalılar. Çocuklarımızın çabalarını değerlendirmeliyiz. Sürece göre değerlendirme yapmalıyız. Veya tersi şöyle de olabilir. Bunu yapmamak lazım. Bu tersini söylüyoruz. Lakin böyle yapmamak lazım. Boşuna o kadar çalışmışsın. Hiçbir işe yaramadı gördün. Başaramadın işte. Denirse çocuk bir daha denemeye bile kalkışmaz. Yani aşağılık, yetersizlik duygusu oluşur. Demek ki bir çocukta aşağılık ve yetersizlik duygusu oluşuyorsa eğer, yine anne babanın tutum ve davranışlarından ve çocukların öğretmenlerin tutum ve davranışlarından kaynaklandığını burada ifade etmek istiyorum. Evet, 12-18 yaşına geldiğinde çocuğumuz artık kimlik kazanmaya başlar. Kimlik kazanmaya karşı bir çabası olur çocuklarımızın, gençlerimizin. Kendini bir birey olarak görmeye başladığında, sürekli birileri gibi olması istendiğinde de bu da sıkıntılıdır. Çocuk kendisi bir birey gördüğü dönemde hep başkalarıyla kıyaslanır, başkaları gibi olması istenirse bu da çocuğumuzun kimlik karmaşası yaşaması neden olur. Bu kıyaslamadan vazgeçmek lazım. Zaten hiçbir dönemde çocuklar hiçbiriyle kıyaslanmamalı. Komşunun çocuğuyla veya komşunun genciyle, hanımefendisiyle, beyefendisiyle veya arkadaşıyla asla kıyaslanmamalı çocuklarımız. Çocuk kendisi gibi mi olmalı yoksa ailesinin örnek gösterdiği kişi gibi mi? İşte bu durum çocukta çatışma yaşamazsa neden olur, kimlik karmaşasına neden olur. Bu tutum ve davranışlardan vazgeçmemiz gerekir. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bazen de çocuklarımız o kadar çok yakınlık gösteriyoruz ki artık özellikle gençlik dönemlerinde, bu 18-30 yaş arası gençlerimiz için geçerli. Aşırı bir yakınlık bazen yalnızlığa itmemize neden olabilir. Üst düzeyde bir yakınlık gösterdiğimizde, ilgi gösterdiğimizde ki genç olmuş, bir birey olmuş, buna karşı gencin ve bireyin geliştirdiği yalnızlığa gidiştir. Dolayısıyla yakınlık arttıkça, ilgi arttıkça genç, hanımefendi veya beyefendi gencimiz yalnızlığı tercih eder. Yalnızlık yaklaşımını gösterir. Dolayısıyla gösterdiği yakınlığa yeterince karşılık bulamaması onu yalnızlığa iter veya aşırı bir yakınlık göstermesi onu yalnızlığa itebilir. Dolayısıyla çocuğumuzun, gencimizin gösterdiği yakınlığa karşı bir ilgi oluşturmalıyız. Ama aşırı ilgiden de, aşırı yakınlıktan da vazgeçmeliyiz. Evet, 30-60 yaş arasına geldiği zaman artık üretken bir nesil değil, durağan ve durgunluk dönemine girdiği bir yaş grubudur. Bu yaş grubu 30 yaş ve üzeri. Artık üretici olmayan fert biraz daha içine kapanır, kendi durumunu analiz eder, biraz daha durgun olur. Genç dediğimiz 30 yaşına kadar olan süreçte gençler üreticidir, yeni fikirler üretir, ortaya yeni bir şeyler koymak için çaba sarf eder. Gerçi bu 35-40 yaşına kadar sarktı şimdi. Bunu aslında 40-60 diye düşünmek lazım. 40 yaşından sonra kişilik itibariyle üretici olmayan ve içine kapanık veya mevcut durumu değerlendiren bir yaş grubu içerisine girmiş oluruz. Evet, yaşımız ilerlediğinde 60 yaş ve sonrasına geldiğimizde ise benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk başlar. Geriye baktığında üretken, faydalı bir hayat sürmüş fert kendini mutlu hisseder. Eğer 60 yaşına geldiğinde geriye dönük bir çalışma yaptığında, değerlendirme yaptığında üretken olmuş ise, faydalı bir performans ortaya koymuş ise, hayat sürmüş ise kendini mutlu hisseder ve o mutlulukla hayatının geri kalan kısmını devam ettirir. Ama boşa hayat sürmüş bir kimse ise geriye dönüp baktığında geride mutlu bir şey, iz, eser bırakamamış ise işte o zaman da mutsuz olur. Buradan yola çıkarak, bu yaş grubuna göre özetlediğimiz durumdan yola çıkarak şunu söylemek istiyoruz. Eğer bizler ilerlediğimiz yaşlarda geriye dönüp baktığımızda iyi bir şey yapmışız, bu hayata anlam katmışız diyebilmemiz için çocuklarımızın da çocukken önüne engel koymadan onların başarabilmesini cesaretlendirici tutum ve davranış sergilememiz gerekir. Kısacası çocuğumuzun önünde engel değil, başaramadıkları için sadece elinden tutan olalım kıymetli dostlar. Evet, kıymetli dostlar, Yine bir Eğitim Dünyası programında sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadım. Bayram sonrası Eğitim Dünyası programında yine İGEDER'in faaliyetlerini özetledim. İGEDER'in yeni bir mekana taşınmakta olduğunu ifade ettim. İnşallah İGEDER'in büyüyen hizmetleri karşısında yeni mekanda hem öğretmen akademi çalışmalarımız hem de öğrenci akademi çalışmalarımız nitelikli bir şekilde yürüyor olacak. Bu noktada teşekkür ediyoruz. Yine yola çıkmış ve ailelerine kavuşma çabası gösteren kıymetli sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ve bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak üzere efendim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olunuz.